Tercihim Türkiye. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan sesimizin ulaştığı herkese selam olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz, Tercihim Türkiye programımız an itibariyle başladı. Programın sunucusu ben Burçak Ateşgüler, Arzu Yaman ve Murat Baran'la birlikte hazırlıyoruz efendim programımızı. Ana kumanda masasında bugün sizlere sesimizi Sefa Aktan ulaştırıyor. Değerli dinleyenlerimiz, üniversitelerimizin değerli rektörlerini konuk aldığımız programımızda bizzat sayın rektörlerimizin ifadeleriyle Türkiye'deki üniversitelerin uluslararası öğrenci kapasiteleri, uluslararası öğrencilere sunulan imkanlar, uluslararası öğrenci kabul şartları ve daha pek çok sorunun yanıtını bulabileceksiniz. Aynı zamanda stüdyomuzda okumak için Türkiye'yi seçen birbirinden değerli yine bugün öğrenci arkadaşlarımız var. Böylece Türkiye'yi tercih edenlerin gözünden Türkiye'yi dinliyoruz efendim. Evet, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın İbrahim Aydın'la stüdyoyu teşrifleriyle bizleri onurlandırdı. Sayın Rektörüm hoş geldiniz, şeref verdiniz.
Teşekkür ederim, sağ olun.
Kıymetli öğrenci arkadaşlarımızı da hemen sizlere takdim etmek istiyorum. Bugünkü konuklarımız efendim Karadağ'dan İrena Femiç ve Faustin Rutayisire Ruanda'dan. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Öğrenci arkadaşlarımıza sözü vereceğim ama ilk önce Sayın Rektörümle programımıza başlamak istiyorum arkadaşlar, müsaadenizle. Sayın Rektörüm tekrar hoş geldiniz. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden biraz bahsederek isterseniz programımıza başlayalım.
Evet, ben öncelikle TRT'ye bizi böyle uluslararası bir yayına kabul ettiği için ve bize söz hakkı verdiği için teşekkür etmek istiyorum. Başta Aybün'ün yani Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin dış ülkeden gelen misafir öğrencilerimiz olmak üzere tüm Türkiye'de, Türk üniversitelerinde okuyan tüm misafir öğrencilerimize ben merhabalar diyerek konuşmama başlamak istiyorum. Öncelikle üniversitemizin kısa bir özetini yapmakla aslında başlamak lazım diye düşünüyorum. Üniversitemiz aslında çok genç bir üniversite. Tabii Ankara'da bir devlet üniversitesi deyince herkes herhalde 20-25 yıldan aşağı bir yaşı yoktur diye düşünüyor. Ama biz aslında 9 yaşındayız. Fakat çok hızlı büyümüşüz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın üniversitemizin kuruluşunda özellikle kurgusunda yapmış olduğu başlangıç bize gerçekten hem aşk şevk veriyor hem de üzerimize büyük bir yükümlülük getiriyor. Bu anlamda üniversitemiz dünyaya açık bir üniversite. Tabii Ankara'da olmamız nedeniyle özellikle dış misyonların Ankara'daki yoğunluğu dolayısıyla üniversitemize dış ülkelerden öğrencilerin ulaşması hiç de zor değil. Bu konulara ilişkin bazı rakamlar vereceğim. Ancak öncelikle üniversitemizin Türkiye'deki yerini anlatmak istiyorum. Üniversitemiz Türkiye çapında 97. Devlet Üniversitesi ve Ankara'da da 5. Devlet Üniversitesi olarak 2011 yılında kurulmuş bir üniversite. Tabii üniversitemizin özellikle yabancı öğrencileri, ki biz onlara yabancı demiyoruz, misafir öğrenci diyoruz. Onların üniversitemizi tercih etmelerinin en önemli nedeni bizim önemli bazı fakültelerimizin İngilizce olması. Mesela tıp fakültemizin İngilizce olması, ki Türkçe bölümü de var, bunu da belirtelim. Bunun yanında mühendislik fakültemizin tüm bölümleriyle İngilizce olması, bu da bizim için önemli bir artı. Yine işletme fakültemizin, siyasal bilgiler fakültemizin, yine diş hekimliği fakültemizin %100 İngilizce olması. Aynı zamanda insan ve toplum bilimleri fakültesinin psikoloji bölümünün %100 İngilizce olması. Bunun yanında tarih bölümüyle hukuk fakültesinin %35 İngilizce olması misafir öğrencileri yani dış ülkeden gelen öğrencilerin ciddi anlamda ilgisini ve talebini görüyor diye söyleyebiliriz. Tabii yine Ankara'da olmamız nedeniyle aslında Birleşmiş Milletler gibi bir öğrenci topluluğumuz var bizim. Ne demek istiyoruz? Şimdi lisansa baktığımız zaman 109 ülkeden, 109 ülke gerçekten önemli bir rakam. 2313 öğrenci var. Mesela bazı ülkelerden bir öğrenci varken bazı ülkelerden yoğun bir şekilde işte 150'yi aşan öğrenci sayımız olabiliyor. Hatta ben şunu da belirteyim, güzel bir tevafuk oldu bugün. Biz biraz önce senato yaptık üniversite olarak. Senatoda Nisan'a hazırlık yapmak amacıyla dış ülkeden gelen öğrencilerin kontenjanlarını belirledik. Ki bu kontenjanlar tabii farklı farklı. Çünkü Suriyeli öğrencileri için farklı bir kontenjanımız var. YTB öğrencileri için farklı. Doğrudan dış ülkeden gelen öğrenciler için farklı. Yine mavi kart diye bildiğimiz sistem var. Buradan gelen öğrenciler için farklı. Dördüncü olarak da lise eğitimini yurt dışında bitiren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için de yine biz dış ülkeden gelen öğrenciler gibi onları da değerlendirerek, ki sistem böyle, onlara ilişkin kontenjanları belirleyerek buraya gelmiş oldum. Böylece bu programda daha anlamlı hale geldi diye düşünüyorum.
Evet, radyolarımız aracılığıyla da efendim bizzat Sayın Rektörümüzün ifadeleriyle bunu dinleyicilerimizle de paylaşmış olduk. Evet, Sayın Rektörüm, sohbetimize devam edeceğiz ama dilerseniz öğrenci arkadaşlarımızı biraz tanıyalım. İrena'dan başlayalım. Evet. Kendini biraz tanıtır mısın İrena?
Evet, ilk önce davetiniz için çok teşekkürler.
Biz teşekkür ederiz.
Benim adım İrena Femiç, Karadağlıyım ben. Bilmeyenler için Karadağ Balkanlar'da küçük bir ülkedir. Türkiye'ye geçen sene geldim. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum. Birinci sınıftayım. Bölümüm Uluslararası İlişkiler.
Çok da güzel bir bölüm. Bugün uluslararası öğrenci meselesini konuşuyoruz öğrencimizle.
Türkçesi de çok güzel.
Evet, teşekkür ederim.
Normalde ana dili Sırpça değil
evet.
mi? Evet. Evet, Türkçesi çok güzel gerçekten.
Burada öğrendin değil mi? Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin Türkçe Eğitim Merkezi'nde öğrendin.
Geçen sene evet.
Çok güzel. Seni tanıyalım.
Evet, benim adım Faustin Rutayesire. Siz dediğiniz gibi ayrıca çok iyi dediniz. Yani böyle düşünmüyordum. 1,5 sene önce Dirimel'deydim. Oradayken Müslüman oldum. Artık Yasin diyorlar. Yasin ismini seçtim.
Öyle mi? Programda nasıl ifade edelim? Sana nasıl arzu edersin?
Faustin resmi olarak olduğu için daha iyi ama Yasin
de denilebiliyor.
Evet. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tıp fakültesi ikinci sınıf öğrencisiyim. Afrika doğu bulunan bir küçük bir ülke diyecektim de ama küçük değil aslında. Rwanda diye bir ülkeden geliyorum. Bu kadar yeter.
Dinleyicilerimize de söyleyelim, bu anlamda hassasiyetimiz de var. Efendim Ruanda'dan geliyor. Evet. Başka ülkelerle karıştırmamak lazım değil mi?
Evet, Uganda değil, Ruanda.
Evet, Faustin. Hoş geldin. Ülkemize de hoş geldin. Hoş bulduk. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne de hoş geldin. Tıp fakültesinde okuyorsun sen de. Gerçekten çok güzel iki bölüm tercih etmişler değil mi Sayın Rektörüm?
Evet, her ikisi de çok önemli.
Geçerliliği de tüm dünyada olan meslekler bu anlamda. Evet. Yüksek lisans ve lisans. Peki bir şey soracağım. Hocam Faustin, lisansı bitirdikten sonra yüksek lisansa Türkiye'de devam etmeyi düşünüyor musun? Biraz hızlı bir soru oldu ama çok merak ettim şu anda.
Evet, düşünüyorum. Düşünüyorum ama kim bilir, Allah nereye yönlendirirse oraya gideceğim. Biz Allah inanıyoruz ve ne planladıysa o olacak.
Olur. Evet, kısmet, kader kısmet. Sizin de ülkenizde resmi dil Fransızca, İngilizce.
İngilizce, Kinyarwanda ve
diliniz,
Swahilce.
Çok güzel öğrenmişsin Türkçeyi sen de. Sayın Rektörümün İrena için söylediği ifadeyi senin için de söyleyebiliriz. Gerçekten
çok
maşallah
teşekkür.
Çok güzel öğrenmişsiniz.
Çok sayınızda öğreneceğiz. Daha çok öğreneceğiz.
Sayın Rektörüm, şimdi öğrenci arkadaşlarımızın bölümlerinden bahsettik. Evet. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi aslında bölüm anlamında da çok zengin bir üniversite. Evet, belki çok eski bir üniversite değil ama gelişmeye devam eden ve bölüm sayısı olarak da pek çok üniversitenin belki yarışır durumda. Peki uluslararası öğrencilerimiz, sizin ifadenizle misafir öğrencilerimiz hangi bölümleri tercih ediyorlar sıklıkla?
Şimdi öncelikle konuşmamın başında da söylemiştim, İngilizce eğitim yapan fakülteler başta geliyor. Tabii Türkçe eğitim yapan bölümler de yine misafir öğrenci kabul ediyor ama yoğunluk tıp fakültesinde. yine mühendislik fakültesinde ve diş hekimliğinde daha çok. Ama bunun yanında mesela İslam İlimler Fakültesi'ne de öğrenciler geliyor. Tabii yoğunluk itibariyle İngilizce eğitim olduğu için arkadaşlarımız öncelikle bir muafiyet sınavına giriyorlar. Eğer onu geçerlerse, kendi ülkelerinden gelirken İngilizce seviyeleri iyiyse zaten geçip doğrudan başlıyorlar. Eğer geçemezler ise bizim yabancı diller yüksek okulumuz var. Yabancı diller yüksek okulumuz da bu anlamda uluslararası standartları olan belgeleri bütün dünyada kabul edilen bir okulumuz. Bu anlamda da orayla da gurur duyuyoruz gerçekten. Tabii burada benim özellikle geçen Mayıs ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle rektörle geldikten sonra bazı konularda farklı düşünme değil belki de ülkemizle buraya gelip tahsillerini tamamladıktan sonra ülkelerine dönen öğrencilerle daha iyi hem teknik anlamda hem duygu dünyası anlamında daha iyi bağ kurabilme adına aslında Türkçe'ye daha önem verelim diye özellikle Senato'da şunu söyledik. Evet, bir öğrencimiz zaten İngilizce eğitim almış lise döneminde. Burada geliyor, yabancı dili hemen atlıyor, yani muafiyet sınavını veriyor ve bölümüne başlıyor. Ve bu öğrenci gerçekten başarılı bir öğrenci oluyor. Geçen seneki mezuniyetlerde ben bunu bizzat yaşadım. Bölüm birincisi oluyorlar. Mesela bizim, hiç unutmuyorum, işletme bölümünün birincisi, daha doğrusu işletme fakültesinin birincisi bir Yemenli kızımızdı. Yine siyasal bilgiler, uluslararası ilişkiler bölümünde okuyan Aksa Pervez, hiç unutmuyorum, Pakistanlı bir kızımız. O da fakülte birincisi oldu. Bu gerçekten öğrencilerin bu anlamda belirli bir başarıya gelebildiklerini gösteriyor. Fakat şimdi zaten bunu tabii Yasin için söylemiyorum. Yasin bizim şarkılarımızı bile Türkçe çok rahat söylüyor. Ve bu öğrenciye biz İngilizce diploma verip gönderiyoruz. Bunun yanında bir de bizimle, arkadaşlarıyla, Türkiye ile çok rahat bir şekilde haberleşebileceği ya da en azından bir makaleyi özetleyebileceği ya da derdini anlatabileceği şekilde bir Türkçeyi öğrensin istiyoruz. Evet, kendi bölümlerinde Türkçe dersleri var ama bu çok yeterli değil. Yani orada daha çok sınıf geçme üzerine. Burada diyalog, karşılıklı teknik ilişkileri kurabilme, ticari, teknik, siyasi olabilir. Bu anlamda da Türkçeyi öğrensinler diye aslında bizde de Dilmer var. Biliyorsunuz bunun en meşhur ismi Tömer'dir. Çünkü Tömer. Ankara Üniversitesi'nde ilk defa kurulmuştu bu Türkiye'de. Dilmer'de C1 seviyesinde de bir belge alıp öyle diplomasını verelim istiyoruz ki bu öğrenci için çok büyük yarar getirecektir. Diğer türlü öğrenci dili öğrenmeden, tam dili öğrenmeden Türkiye'den gittiğinde ülkemizden kopuyor bir şekilde. Çünkü dil aynı zamanda gönül dünyasına da hitap ediyor. Kültür demek biliyorsunuz. Birçok şeyi beraberinde getiriyor bu anlam dünyası demek aslında dil. Bu anlamda tabii kendi çabasıyla gerçekten Türkçeyi de öğrenmiş ve öğrenerek dönen çocuklarımız var, misafir öğrencilerimiz var. Fakat biz bunu biraz formel hale getirelim istiyoruz. Böylece Türkçeyi bir bilim dili haline ya da Türkçeyi uluslararası bir diyalog dili haline de getirebiliriz diye ben düşünüyorum.
Evet Sayın Rektörüm, gerçekten bu konuda çok önemli çalışmalar yapıyorsunuz. Ben de dil konusuna biraz değinmek istiyorum. Çünkü dediğiniz gibi kültürün en önemli taşıyıcısı dil. Yani dilini öğrendiğiniz toplumun tüm kültürüne vakıf oluyorsunuz aslında. Ve bir toplumu yaşatan yegane unsur da dil. Evet. Ben yüksek lisans tezimde de Türkçe üzerine çalıştım. Bu anlamda güzel çalışmalar yaptım. Bu konuda gerçekten söyledikleriniz çok benim de ilgimi çekti. İnşallah dediğiniz gibi Türkçe ileride de bir bilim dili haline sizlerin sayesinde efendim gelecektir. Hiç şüphe yok. Evet, kıymetli öğrenci arkadaşlarımıza biraz daha sözü uzatalım. Kimden başlayalım? İrena'dan başlayalım. Evet, İrena, seni tanıdık. Karadağ'dan geliyorsun. Evet. Peki Türkiye'yi tercih etmen nasıl oldu? Merak ediyoruz. Hı hı. Neden Yıldırım Beyazıt Üniversitesi? Bir de onu da ekleyelim sorunun sonuna.
Tamam, şöyle lisans eğitimimi bitirdikten sonra ben zaten yurt dışında okumak istedim. Türkiye'de olmak üzere birkaç burs başvurusunda bulundum. Sonra Türk bursu kazandığımı öğrendikten sonra buraya gelmeye ve okumaya devam etmeye karar verdim. Bir de Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde ilk önce İngilizce eğitimi olarak bir de bir tane arkadaşım vardı. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'de okuyor. Tavsiye etti beni bu üniversitesine. Bu yüzden buraya geldim.
Memnun kaldın mı?
Evet, çok memnun kaldım.
Çok güzel bir kampüsünüz var. Sayın Rektörüm, benim de gezme şansım oldu.
Evet.
Gerçekten Ankara çok güzel ama Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin de lokasyon olarak değil mi?
Evet.
Çok güzel bir alanı var. Biraz kampüsten de bahsederiz.
Evet, daha da güzelleştireceğiz inşallah.
İnşallah. Yeşilleniyor değil mi aynı zamanda?
Evet. Aslında şöyle, yeri çok güzel tespit edilmiş. Cumhurbaşkanımızın başbakanlık döneminde tespit edilmiş. Kuzey Ankara diye biz o bölgeye bir isim verdik. Bu anlamda Kuzey Ankara Şehir Platformu diye de bir çalışma başlattık. Geçen günlerde belediye başkanlarıyla bir araya geldik. Çünkü üniversite demek sadece kampüsün tel örgüleri içerisinde bilim yapmak ya da burada bir diploma faaliyet yapmak değil. Çevreyle de bütünleşmek bizim için çok çok önemli. Bu anlamda biz gerek o çevredeki mülki idare amirlerle, yine belediye başkanlarımızla, yine o bölgedeki değişik endüstri, sanayi bölgesiyle de sürekli bir temas halindeyiz. Çünkü Ankara'nın batısına baktığınız zaman üniversitelerle geliştiğini görüyoruz. Yani bu ODTÜ'den başlıyor, Çankaya Üniversitesi'ne kadar gidiyor. Güneye baktığımız zaman yine hem özel üniversite, vakıf üniversitelerinin hem de devlet üniversitelerinin kampüslerinin olduğunu görüyoruz. Gölbaşı tarafına, Ahlatlı Bey tarafına. Fakat kuzeyde bu anlamda evet bir havaalanı var sadece. Fakat onun dışında kuzeye yönelik bu şekilde ciddi bir kamu kurumu gidişi olmamış. Biz orada bir koçbaşı olmak istiyoruz. Yani üniversite olarak hem o bölgeye ilişkin projeler geliştirmek istiyoruz. Hem de şehrin belki de sayfiye şehir diyebileceğimiz alanın orası olduğunu zaten görüyoruz biz. Havasıyla, doğasıyla. O bölgede belki de Sayın Cumhurbaşkanımızın yatay mimariyi gerçekleştirmemiz gerekiyor düşüncesinin belki de en makul ve uygulanabileceği alan diye çubuğu düşünüyoruz. Tabii bu sadece çubukla da sınırlı değil. Kaleci'ye kadar giden bölge, hatta çubuğun arka tarafı Kızılcamam, buralarda Kazan, hatta burada üç kuşak olarak biz Nallıhan'a kadar böyle kafamızda bir ufuk var. Bunu inşallah projelendirip Cumhurbaşkanımıza da sunmayı düşünüyoruz doğrusu. Çünkü üniversite çevresiyle entegre olduğunda üniversiteden gerçekten bir sosyal yarar ortaya çıkıyor. Çünkü böyle bir projeyi düşünün. Buradan siz her türlü bir defa fikri besleyebiliyorsunuz. Her türlü alana ilişkin projelendirme yapabiliyorsunuz. Bu konuda da biz Kuzey Ankara'yı inşallah üniversitemizin önderliğinde gelişmesini sağlayarak Ankaralı'nın hizmetine sunalım istiyoruz.
İnşallah.
Yani üniversite olarak bu görevi üzerimizde hissediyoruz doğrusu.
Ana yerleşke dışında da var ama değil mi bölümleriniz? Mesela uluslararası ilişkiler galiba kampüs
içerisinde
mi?
Evet, evet. Yani şöyle, kampüste şu anda 11 bin öğrencimiz var. Yurtlarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Bittiğinde 4 bin kişilik bir yurt bitmiş olacak. İlk etapta 1000 kişilik yurdu bekliyoruz aslında. Bitmesini bekliyoruz Ekim ayı gibi. Onun dışında yaşam merkezi, spor özellikle alanları bizim için çok önemli. Spor Bakanımızla da yaptığımız görüşme neticesinde oraya ilişkin yine bir spor merkezi, kapalı spor salonu yapılacağını bizlere söyledi. Ve buna ilişkin de çalışmalarımız hızlı bir şekilde gidiyor. Aslında tabii normalde üniversite ilk kurulduğunda kampüs yeri henüz belirlenmediği için ve kampüs yapılıncaya kadar şehrin çok değişik yerlerinde yer almış. Öyle ki herkes ya Yıldırım Beyazıt şehrin her yerinde. Evet, gerçekten öyle olmuş. İhtiyaç doğdukça gerek kamu binalarının kullanılmayan alanları gerekse bazı devirler gerçekleşmiş. Bu anlamda biz Cinnah'ta, Yeni Mahalle'de, Keçören'de yani hemen hemen işte Bilkent'te, Yıldırım Beyaz levhalarını çok rahat
evet,
görebilirsiniz.
Cinnah'taki yeri biliyorum. Hatta uluslararası evet. acaba ilişkiler Cinnah'tamış gibi kalmış ama demek ki yanılıyorum.
Yani şöyle orada biliyorsunuz hem hukuk hem siyasal hem işletme fakültelerinin binaları vardı. Hala konservatuvarımız orada. Ama artık biz bu dağınıklığı giderme anlamında ki 2 milyon metrekare bir yerimiz var. Bu çok büyük bir yer.
Evet.
Yani bu bitirildiğinde Ankara'nın yekpare en büyük kampüsü bizde olacak. Biz bunu çok iyi değerlendirmek istiyoruz. Onun için gücümüzü, enerjimizi, emeğimizi aslında Esenboğa kampüsüne toplamak istiyoruz.
Evet. Öğrencilerimiz de bu durumdan gayet gördüğünüz gibi Sayın Rektörüm memnunlar. Çok güzel bir kampüsünüz var. Gerçekten evet. çok şanslısınız.
Teşekkür ediyoruz.
Evet Faustin sen nasıl Ruanda'dan Türkiye'ye geldin?
Teşekkür
ve neden Yıldırım Beyaz Üniversitesi? Hemen ekleyelim soruya.
Teşekkürler. Bu sorunun cevap veremeden bir şey bahsetmek istiyorum.
Tabii.
İrena'dan başlamak benim hoşuma gitmiş. Çünkü ülkemizde Ruanda'da bir söz var. Ladies first diye bir söz. Yani önce kadın.
Kadınlar.
Yani ondan başlamak çok hoşuma gitti. Yani Ruanda'da gibiyim hissettim.
Evet. Ne mutlu bize. Bizde de öyledir. Kadın hep evet. öndedir.
Tamam. Soru cevaplayarak... Ruanda'da bir ulusal yapılan sınav var. O sınavdan çok başarılı bir öğrenci oldum. O zaman da yurt dışına okumak için gitmek istiyordum. Bir fırsat vardı. Türkiye bursuna başvurdum. Mülakata çaldılar. Mülakattan sonra tıp kazandım. Tıp kazanıp Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne geldim. Ama tabii Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ben seçtim. Niye seçtim? Hocamız bahsettiği gibi İngilizce'de okumak fırsatları var. Bir de böyle bakarak geçen bakıyordum. Tıptan mezun olan uzmanlık yapabilmek için bir sınava giriyorlar.
Evet.
Tuz sınavı.
Oradan çıkan birincisi bizim üniversitede. Niye bu üniversite seçemezsin? Hem de tıp fakültesinde.
Sayın Rektörüm bence en güzel reklamı burada Faustin yapıyor. <Evet. gülüyor> Gerçekten çok güzel ifade etti. Tıp bir kere zaten çok güzel bir bölüm.
Evet.
Keza uluslararası ilişkiler de öyle ama Yıldırım Beyaz Üniversitesi'nin belki de en önemli yanlarından birisi bir tıp fakültesine sahip
evet.
olması.
Şimdi bizim tabii tıp fakültemiz çok ana arterlerin tam göbeğinde yer alıyor. Özellikle son yapılan şehir hastanesiyle de bizim afiliasyonumuz var. Dünyanın en büyük hastanesi gerçekten. Yani hastanelerinden birisi öyle diyelim. Çünkü en büyüğü Ankara'da, Etlik'te ve Bilkent'te. Bilkent'teki şu anda çalışır vaziyette. Burada da en çok hocaya sahip ve en kalabalık personele sahip üniversite biziz. Tabii bu büyüklük elbette belirli bir sorumluluğu da getiriyor. Neticede burayı çalıştırmak kolay değil ama hocalarımız canhıraş bir şekilde, fedakar bir şekilde oradaki sistemin çalışabilmesi anlamında bütün gayretini ortaya koymaya çalışıyor. Bir de bizim tabii tıp fakültesi her ne kadar 2011 gibi gözüküyor ama aslında Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nden gelen bir tecrübe var.
Evet.
Çünkü ben hatırlıyorum 2001'den beri aslında protokol hastanesi olarak bütün devlet büyüklerimizin, üst düzey bürokratların, milletvekillerimizin genelde kendilerini ve yakınlarının tedavi gördüğü veya hastane hizmeti gördüğü bir yapıdan geldikleri için tıp fakültesi hocalarımız bu anlamda gerçekten çok tecrübeliler. Dün de yine afiliasyon yeni bir yönetmelik çıkardı Sağlık Bakanımız, Sağlık Bakanlığı. Onun değerlendirmesini yaptık. O konuda da yine hocalarımıza biz bunu söyledik. Dedik ki bizim burada daha fazla gayret göstererek bu büyük yapıyı milletimizin hizmetine sokmamız lazım diye. O konuda da biz hep çıktıya bakıyoruz. Yani hasta memnuniyeti varsa hoca memnun, öğrenci memnun, hasta yakını memnun, Sağlık Bakanlığı memnun. Bu anlamda çıktı bizim için çok önemli. İşte Ruandalı arkadaşımızın da belirttiği gibi tabii tıp Türkiye'de aslında Türk doktorları meşhurdur dünyada. Yani onu da belirtelim. gerçekten biz iyi tıpçılar yetiştiriyoruz. Evet. Yani o konuda hiçbir kaygımız yok. Çünkü biz bunu Avrupa'da gördük. Yine başka ülkelere giden vatandaşlarımız tedavi için artık Türkiye'yi tercih ediyorlar. Ve bu anlamda da uluslararası sağlık turizmi, ki Sayın Bakanımızın, Fahrettin Bey'in başlattığı bu sistem bizim için çok önemli. İşte orada bize Yasin lazım. Yani öyle hemen bitirip kaçmak yok. Uzmanlığı burada yapacak. Ruanda ile Türkiye arasındaki o köprüyü Yasin kuracak. Tabii yani tıp aynı şekilde uluslararası ilişkilerde İrene de çok önemli bir konu çalışıyor. Hatta bizim bir öğrencimiz var. Uluslararası Bosna Üniversitesi'nden mezun oldu. Karadağ, Rusya ve Balkan üzerine çalışmış kendisi. Onun kendisine tezini de gösterdim. Çok ilgisini çekti. Yani Karadağ'la Türkiye arasındaki, ki Karadağ demek Balkanların en önemli, aslında küçük evet. diyor ama aslında çok merkezi bir yer. Karadağ'la Türkiye arasındaki uluslararası ilişkileri artık bundan sonra İrene kuracak. Yani biz öyle düşünüyoruz. Sadece bu çocuklar geldi buraya, bu gençler geldi, diplomayı alıp gidecekler değil. Bunun devam etmesini istiyoruz. Biz öyle bakıyoruz. Bilmiyorum onlar bize nasıl bakıyor.
Ne demek istersin Faust'un
konuyla ilgili? Uzun vadeli bakıyoruz yani.
Temasını sürdürecek misin Türkiye ile?
Evet. Bu, hatta dün hocama diyordum. Bizim üniversitemiz Ruanda'ya taşınabilir miyiz diye söylüyordum.
Çok o da bir fikir.
Yani, evet. yani tip bitirip orada bir hizmet vereyim diye yani evet. anlamında söylüyordum.
Evet.
Neden olmasın?
Evet doğru.
Tabii bunun adımları da atılmaya başlandı. Bizim bu sene üniversite olarak iki ülkeyi biz belirledik. Biz biraz dağınıklığı da toparlama anlamında evet 109 ülkeden öğrencimiz var ama biraz ülke seçmeye çalışıyoruz şu anda bölgesel olarak. Mesela Afrika'dan bir ülke, Balkanlardan bir ülke, Orta Asya'dan bir ülke, Uzak Asya'dan bir ülke şeklinde. İnşallah 3 yılımı ben bu şekilde de devam etmek istiyorum. Biz bu sene Özbekistan'da Malezya'yı seçtik. Ve oraya çok ciddi bir ekiple gittik. Malezya'ya ben gidemedim ama ciddi bir ekip gitti. Sağ olsun oradaki büyükelçimiz Merve Kavakçı hanımefendi bize dış misyon himayesi göstererek çok güzel ilişkiler kurduk. Özbekistan'a ben rektör yardımcımla gittim. Yine oradaki büyükelçimiz de Süreyya Erbey efendi bize gerçekten yolumuzu açtı. Görüşmelerimizi sağladı ve çok nitelikli ilişkiler kurduk. Hatta öyle ki biz bu iki ülkeye ilişkin, özellikle Özbekistan'a ilişkin raporlarımızı hem YÖK Başkanımıza hem Cumhurbaşkanımıza sunduk ki bu ülkelerin resmini görelim, resmini çekelim. Ve şu anda netice itibariyle YÖK'te de artık devlet üniversitelerinin dışarıya şube açması gibi bir takım girişimler başladı. İnşallah bunlar güzel sonuçlanır. Çünkü Türkiye bu anlamda aslında 2000 yılından beri İşte TİKA ile, YTB ile, işte Kızılay ile, AFAD ile aslında bizim dışarıya bakan yüzümüz diyoruz biz bunlara. Daha çok sivil evet. toplum faaliyeti niteliğinde. Hı. Artık onlar işlevlerini yaptılar. Artık onun ötesine üniversitelerimiz geçmeli. Bilimsel anlamda, oradaki eğitimin karşılanması anlamında bizim artık oraya gitmemiz lazım.
Çünkü evet. bilim evrensel zaten.
Tabii, evet. Tabii. Yani neticede yani... Türkiye'deki tıp eğitiminden Afrikalı kardeşlerimiz de yararlansın. Bu anlamda Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde geldiği noktadan işte Karadağlı kardeşlerimiz de yararlansın. Yani neticede Türkiye'yi kendileri de görüyorlar. Kimin başı sıkışsa Türkiye'ye geliyor. Biz insanlara gerçekten hiçbir karşılık beklemeden, Cumhurbaşkanımız da bunu söylüyor. O ülkede altta üstte ne var ilgilenmiyoruz. Madeni, üstü vesaire. Onlar insanlığın ortak mirası. Biz oraya bir insani bir
hizmet
yaklaşımla gidip orada bir sıkıntı varsa ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunu da zaten arkadaşlarımız Türkiye'de şu anda yaşıyorlar ve görüyorlar.
Evet.
Değil mi?
Görüyoruz hocam.
Evet.
Evet, Sayın Rektörüm sohbetimizin başında ifade etti aslında. Türkçe şarkılar söylüyorlar dedi Faustin'i işaret ederek.
Evet, harika.
Evet, biz biraz sözü şarkılara bırakalım istiyorum. Çünkü kıymetli dinleyenlerimiz sizin için sevgili arkadaşımız Faustin Rutesire Ruanda'dan geliyor programımıza. Yıldırım Beyaz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi. Sizin için güzel bir Türkçe şarkı. Evet. Ardından da kendi dilinde evet. ufak bir şarkı seslendirecek. Evet. Sözü sana bırakalım. bakalım.
Yasin, önce bir su iç istersen. Tamam. Şöyle bir yenilen. Sesin daha güzel çıkar.
Tamam, ikisi şimdi söyleyeyim mi?
Evet, yoksa... peş peşe alabiliriz.
Ha, tamam. Şarkının adı İçimdeki Duman.
Türkçe.
Türkçe. Böyle gider. Bilvaldi çoktan, izi kaldı kalpte, camimim damlasından. Duruyormuş orada, sanki bir düşmancasına. Sevemez misin, aşkı bağlayamaz mı? Gönlümün bahçesine. Kanadım kırdı bak, yağmurum oraya yüzüme. Tükendim çok, yaraları açam. Dağılmıyor içimdeki duman. Sen istersen yanarım o zaman. Gel artık yok yüreğe dokunan. Tükendim çok, yaraları açan. Tamam, burada bırakayım.
Ağzına yüreğine sağlık gerçekten.
Teşekkürler. Bir de bizim dilimizden.
Ona geçmeden önce Sayın Rektörüm nasıl yaşadı değil mi şarkıyı?
Yani bu beni çok etkiledi. Ben de biraz duygusal bir adamım. Öyle diyeyim. Birazcık şiir mi yazıyoruz. Gerçekten çok farklı bir kişilik yapısı var.
Evet.
Yani duygu dünyası çok çok dolu. Ve bizim dilimizle bu şarkıyı kendisi yaşayarak söylemesi mükemmel bir şey.
Ya i̇şte bu kolay dilimizi özümsediğinin göstergesi.
Kesinlikle.
Aslında.
Kesinlikle. Çünkü şarkı, yani bir dilde aynı o duyguları yaşayarak şarkı söyleyebilmek öyle kolay bir iş değildir. Kesinlikle bir formalite yok.
Evet.
Onun anlamlarını, yani o dilin semantiğini, fonatiğini çok güzel veriyor. Bir de bu Afrika esintisi var o melodide. O müthiş. Yani evet. Bizde bu arabesktir aslında biraz bu
doğru,
söylediği.
Doğru, evet.
Afrika'da biraz öyledir aslında.
Evet.
Yani burada iki kültürün böyle nasıl birleştiğinde müthiş bir...
Evet.
Yani bir Steve Wonder diyeceğim ama değil. Kime benzeteceğiz bilmiyorum. Hangi yabancı sanatçıya veya... Afrikalı sanatçı, evet.
Yoksa ilk olacağım yani. Böyle bir kişisel olan ben olacağım.
Evet, aynı bir kaset çıkaracağız yani, öyle gözüküyor.
O da belli mi olur değil mi? Biz plan yapmıyoruz bakalım.
Yapabiliriz.
Evet, böyle şeylerle başlıyor zaten.
Evet,
küçük şeylerle
ufak
başlıyor.
Ufak şeylerle başlıyor.
Evet. Tamam, bizimki Kancogira diye bir şarkı. Krallık döneminde bir kral onun sevgilisine söyledi. Ben de şimdi söyleyeceğim ama kral değilim.
Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri için söyleyeceksin.
Evet, evet. Kanca cehrin çoğuncu hoyamam ve huvaruka kumge gaham dagukunda nimamum. Kona gukunze kera hoyamam ve tukiri bato twembi ndagukunda nimpamo. Tukiri bato twembi hoya mama we tukiragira n'utunyana ndagukunda nimpamo. Tukiragira n'utunyana hoya mama we tugitobanga n'utwondo ndagukunda n'impamo. Yani Nasir yaşadı krali anlatıyor, ne yaptı krali? Böyle ndagukunda n'impamo diyordum da seni seviyorum demek.
Çok duygulandırdın bizi Faustin. Gerçekten.
Çok teşekkürler. Çok,
yani yüreğinden söyledin, ağzına sağlık.
Teşekkür ederim.
Evet, İrena, sen de etkilendin değil mi?
Evet, benim böyle bir yeteneğim yok maalesef ama bayağı güzeldi.
Dinlemek de çok güzeldi gerçekten. Evet, biraz da seninle konuşalım istiyorum. Tamam. Faustin de bu arada dinlendirelim. İrena, Türkiye'ye geldiğinde uyum problemi yaşamaktan korktun mu? Ya da burada nelerle karşılaştın? en çok neyi sevdin? Türkiye ile ilgili ne anlatmak istersin?
Şöyle, ilk geldiğimde dil bilmemek benim için en iyi zorluktu. İlk geldiğim günü çok iyi hatırlıyorum. Çünkü havalimanında valizimi kaybettim.
Öyle mi? Evet. Bulabildin mi? Ben hemen sonucu odaklanayım.
Buldum, iki gün sonra buldum. Ama hiç iletişim bilgi yoktu ve tabii ki Türkçe konuşmuyordum o zaman da. Ama uyum süreci daha sonra benim için o kadar zor değildi. Çünkü paylaştığımız tarihsel bağlantılar sayesinde ne kadar benzer kültürlerle sahip olduğumuzu öğrendim.
Evet.
Mesela yemek kültürümüzü ya da düğün genellikleri. Bir de bizim dilimizde çok fazla Türkçe kelime aldık. Bir de bunları kendi dilimizde hala kullanıyoruz. Yani uyum süreci o kadar zor değildi benim
evinde
için.
Gibi hissettin kendini.
Evet, en başından beri gerçekten söyleyebilirim. Herkesten destekle ve sevgiyle karşılaştım. Yani yabancı biri gibi hiç hissetmiyordum burada.
Aslında bundan dün bahsetmedi bana. Merak ettim şimdi. Sunucu sizsiniz ama ben de...
Estağfurullah hocam, lütfen buyurun.
Yani benzer kelimelerden örnek verebilir misin?
Evet, mesela sizde börek var. Evet. Bizde burek var. Ya da mantı. Biz mantıya diyoruz. Hmm. Başka ne var? Şu an aklıma gelmiyor ama şey, evet. Pek çok kelime var.
Sen Türkçeyi zaten bilerek aslında Türkçeyi öğrendin.
Öyle diyebiliriz.
Bu anlamda evet. Faustin'den şanslısın. Değil mi?
Evet. O duygusal olarak bizimle olmuş.
Evet. Kültürel olarak
kültürel
zaten.
Kültürel ve dil olarak, evet. Çok ortak noktalarımız
var. Çok noktamız var, evet. Sayın Rektörüm, şimdi ben programdan önce sizinle ilgili biraz araştırma yaparken kendilerini de almak istiyorum. Biz programımızda çok değerli sayın rektörlerimizi davet ediyoruz. Çankırı Karatekin'i de konuk ettik,
evet,
efendim.
Evet,
onlardan özellikle çok gerçekten sizinle ilgili o kadar olumlu görüşler aldım ki size çok güzel yad ediyorlar. Ve bana dediler ki hocamız bize bir slogan kazandırdı.
Evet.
Benim çok hoşuma gitti. Burada dinleyenlerimizle paylaşalım istedim. Dünyaya açık, milli ve yerli bir üniversite,
evet,
sloganıyla hareket etmişsiniz. Evet. Ve bu temsili logonuzu lütfen pergel temasını biraz anlatır mısınız? Benim çok hoşuma gitti. Programımızda da çok ilintili,
evet,
buldum.
Evet. Tabii şimdi öncelikle Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörüne buradan selam söylüyorum.
Saygılarımızı sunuyoruz.
Benim
biz
aynı
de
zamanda meslek olarak da meslektaşım.
Evet, hukukçu kendisi,
hukukçu de. Hasan Ayrancı hocamız. Tabii benim ben hep şöyle başlıyorum aslında lafa. Bu konular sorulduğunda 2015'e kadar masum bir hocaydım ben. Yani masum derken şöyle, danışmanlığı olan, işte öğrencileri olan, kitap yazan, makale yazan, herhangi bir idari görev hiç üstlenmemiştim. Ama 2016'da yaşanan o malum feci olay neticesinde gerçekten bizler hamdolsun Anadolu insanı olduğumuzu o zaman
çok
daha
şükür
çok fark ettik. Birden görevler bize tevdi edilince biz hiç düşünmeden, ki Çankırı Karatekin'e ben hiç gitmemiştim. Şehre bile birkaç defa ancak gitmiştim. Ve biz orada göreve başladık. Tabii özellikle YÖK Başkanımızın ve üyelerimizin de desteğiyle. Zor bir görevdi, zor süreçlerdi onlar. Gerçekten benim için belki de hayatımın imtihanı oldu. Yani bambaşka bir görevdi, çok farklı bir zaman sürecinde yaptım ben bu görevi. Fakat biz tabii orada bize verilen görevin yanında aynı zamanda Çankırı'nın tarihi derinliğini ben ilk defa orada bizzat gördüm. Ta Selçuklulara dayanan Alparslan'ın komutanının fethettiği aslında bir şehir orası. İlk defa Türklerin Anadolu'ya gelmesi sonrasında ilk fethedilen topraklar. Yani aslında olay Sinop'tan başlıyor Çankırı'ya kadar. Orası bir havza. Biliyorsunuz bizim İstiklal Yolu da,
evet,
Kurtuluş Savaşı da, Kurtuluş Savaşı'ndaki o meşhur lojistiğin taşındığı yol da oradadır. Hani biraz kader, coğrafya bağlamı bir söz var biliyorsunuz, işte coğrafya kaderdir diye.
Evet.
Çankırı da öyle bir yer. Aslında çok mütevazi bir şehir. Bir vadinin içinde 80 bin insan yaşıyor. Ama tarihi derinliği çok. Horasan erenlerinin, kabirlerinin olduğu, birçok kültürel yapının olduğu, ta tarihi yapının olduğu yer. Ben ilk defa misafir öğrenci diye yine söylemek istiyorum. Özellikle Cibutilerle orada karşılaştım. Yani hiç unutmuyorum, bir soğuk bir kış günü Cibuti'den öğrenciler geldi. Yerel kıyafetlerle gelmişler. Onları hemen giydirdik. 23 tane yüksek lisans öğrencisi. Onları misafirhaneye yerleştirdik. Fakat o gün zannedersem kar yağdı. Ve sabaha kadar uyumamışlar. Çünkü ilk defa kar görüyorlar. Böyle eğlenmişler falan. Daha sonra tabii o arkadaşlarımız kendileri de maddi imkanları iyi olduğu için değişik evlere çıkmışlar. Ve Karateki'nin Sudan'la olan ilişkisi beni çok etkiledi. Bir vazife verilmiş o üniversiteye aslında. Sudan'da bir yüksek okulunda olması ve oradan beni ziyarete gelen hem rektör hem rektör yardımcıları oldu. Yine Sudan Büyükelçiliğinden temaslarımız oldu. Tabii o zaman benim aklıma şu geldi. Buralar ilk fethedilen topraklar ve Selçuklu oradan büyümüş. Osmanlı'nın aslında ordu karargahı olarak kullandığı bir yer aynı zamanda. Seferlerde uğranılan bir yer. Çünkü orada Süleymaniye'de bir cami de var. Ve şu aklıma geldi. Dedim evet, burası belki son yıllarda nüfus kaybetmiş gibi gözüküyor ama fakat burası aslında dünyaya açık bir yer. Çünkü renkli bir şehrimiz. Dedim buraya bir slogan vermemiz lazım. Çünkü ben gittiğimde o gülen yüzlü üniversite gibi, dedim bu slogan yanlış. Gülen yüzlü üniversite. Burada başka imalar da var. Onu anlayınca dedim bunu siliyoruz. Niye? Çünkü Çankırı'nın insanı mert. Söyleyeceği sözü doğrudan söyler ve asla politika yapmaz. Bu anlamda dedim ki burası dünyaya açık, yerli ve milli üniversite olmalı. Ve biz de onun için bu sloganı koyduk. Şimdi ben bu konuda biraz maharetliyim demeyeyim de çok dikkatimi çekiyor. Yıldırım Beyazıt'a da geldiğimde yine üniversitemizin ismi bana şöyle bir ilham verdi. Yıldırım Beyazıt kimdir? Aslında birinci Beyazıt olarak bilinir. Fakat bu Balkanlara yönelik fetihlerde, bu Nibolu zaferi vesaire, aslında birinci Murat'ın oğlu, yanlış söylemiyorum herhalde. Onun o hızı, o cesareti, bizim üniversiteye de bir slogan ben ürettim. Arkadaşlarımızla beraber
çok
tabii.
Çok merak ediyoruz Sayın Rektör.
Orada da şunu söyledik. Aslında benim rektörden mesajda ve değişik yerlerde bunu kullanıyoruz. Orada da şunu söyledik. Bilgi, önce bilgilenmek, irade, cesaret ve hız. Çünkü bu padişah, bu sultan çok hızlı. Çok hızlı bir kişiliği var. Ha bugün doğsa hiperaktif diye herhalde teşhis korlar.
Evet.
O kadar hızlı ki yani on binlerce askeri çok kısa sürede bir yere intikal ettirebiliyor. Bu anlamda biz Yıldırım Beyazıt'ın adından hareket ederek ki 9 yaşında bir üniversite bu hale gelmiş. Bence o isimden kaynaklanıyor.
Evet.
Çünkü bizde
şöyle bir... İsmin kaderini yaşıyor aslında.
Eyvallah. Bizde şöyle bir şey vardır. Bir çocuğa isim verirken dikkat ediniz derler. Yıldırım dersen çocuğa çok böyle şey olur, hareketli olur. Ama işte daha Selim dersen daha böyle, çünkü bunların anlamı öyle. Daha sakin olur. Dolayısıyla senin adın da Yasin. O da aslında Kur'an'ın kalbi demek.
Evet.
Onu da söylemiş olalım.
Teşekkürler hocam.
Çok güzel evet. Bir isim evet. Seçilmiş. Gerçekten çok teşekkürler hocam. Yasin ismi de çok
herkes
güzel.
Herkes böyle diyor.
Evet.
İsminle yaşa inşallah.
İnşallah.
Evet, kıymetli dinleyenlerimiz, çok keyifli geçiyor sohbetimiz ama programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ben çok kısa olarak öğrenci arkadaşlarıma sözü vereceğim. Sonrasında kapanışı Sayın Rektörümle yapmak istiyorum. Evet, İrena Femiç Karadağ'dan efendim, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne hem de yüksek lisans öğrenimi evet. için gelmiş bir öğrenci arkadaşımız. Şu an seni dinleyen, Türkiye'ye gelmeyi düşünen öğrencilere ne söylemek istersin üniversitenle ilgili?
Söylemek istediğim şey budur. Bazı ne kadar zor olduğunu önemli değil. Bazı fırsatlar insanların karşısına bir kere çıkar ve bunu değerlendirmek çok önemlidir. O kadar.
Çok güzel bir kapanış oldu. Evet, Faustin yani Yasin, Rutayi Sire.
Efendim.
Ruanda'dan efendim gelen öğrenci arkadaşımız. Sen neler söylemek istersin?
Ben böyle özetleyelim. Türkiye eğitim kelimesi keşfedilmemiş olabilir ama eğitimli, tecrübeli insanlar yetiştiriyorlar. Bunun için başarı anlamak, başarı anlamı anlayabilmek için istiyorsan Türkiye'ye gelebilirsiniz. Özellikle Ankara Yeditim Beyazıt Üniversitesi. Çünkü oradaki eğitim altın değerinde. O kadar yani.
Bunları sizlerin ağzınızdan duymak bizler için çok büyük gurur efendim. Sayın Rektörüm sayenizde evet, altın bir ödül olarak değerlendiriyor.
Evet.
Öğüstüm. Kendileri altın olduğu değil için mi? Altın gibi her iki öğrenci.
Yani böyle eğitim bir yere öğrenmeye gidersen sadece dersler için gitmiyorsun. Biyoloji, kimya sadece onlar için gitmiyorsun. Sosyalleşme, böyle bir şey var. Mesela bizim hocamız, her karşılaştığımızda bir şey öğreniyorum. Dün karşılaştık, bir şey öğrendim. Hatta Twitter'da paylaştım. dil konuşanlar değil.
Aynı dil
konuşanlar değil. Aynı duygu paylaşanlar anlayabilir, yani anlaşabilir.
Evet, evet. Bizlerde hiç şüphe yok ki şu an aynı duyguları paylaşıyoruz sizinle. Evet, Sayın Rektörüm son sözü size bırakmak isterim. Çok sağ olun efendim. Kıymetli vaktinizi evet. ayırdınız, geldiniz, evet. stüdyomuza teşrif ettiniz.
Buyurun. Ben son olarak şöyle bir konuya değinmek istiyorum. Aslında bu sadece bizim sorunumuz değil. Bütün misafir öğrenci, misafir eden, okutan, dış ülkeden gelen öğrencileri okutan üniversiteler için de geçerli. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın bu süreçte yani yaşadığı bu siyasi süreçteki en önemli metodu olarak ben hep takip lafını kendime ilke edinmek istedim ve ona devam ediyoruz. Yani şöyle, şimdi yüzlerce, binlerce öğrenci Türkiye'de okuyup gidiyor. Peki nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Bu çok önemli bir soru. Bu anlamda bizim şu anda bir çalışmamız var. Biz dijital ortamda öğrencilerle onları takip etme, şu anda neredeler, nerede işe girdiler, hangi ülkede yaşıyorlar, evlendiler mi, çocukları var mı? Bu köprüyü kurmamız lazım. Yani biz çıktığımızı takip etmek istiyoruz. Neticede bu çok anormal bir şey değil, çok normal bir şey. Bu eminim Türkiye'de okuyan öğrencileri de çok mutlu edecektir. Yani bizi unutmadı. Bizim hocalarımız, bizim üniversitemiz, o suyunu içtiğimiz, yemeğini yediğimiz, parklarında oturduğumuz, havasını nefeslendiğimiz ülke bizi unutmadı dedirtmemiz gerekiyor. Çünkü bunu gerçekten hiçbir karşılık beklemeden, hiçbir menfaat gütmeden karşılıksız yapabilecek tek ülke Türkiye. Ben bunu öylesine söylemiyorum. Yani bir Türk olduğum için, bir Türkiye vatandaşı olduğum için söylemiyorum. Bunu bizzat biz dünyaya gösteriyoruz. Yani bugün dini, dili, ırkı ne olursa olsun herhangi bir zulüm görmüş, bir vatan arayışında, bir güvenlik arayışına giren bütün insanlar Anadolu'ya geliyor. Şu anda yaşadığımız olayı görüyoruz. Hamdolsun sağlık sistemimiz de bu anlamda dünyayı kasıp kavuran bir biliyorsunuz her ne kadar böyle abartıldığı kadar olmasa bile önemli bir tehlike olan bir virüse karşı bile ülkemiz çok güzel güvenliğini kurmuş. Burada da arkadaşlarımız bunu görüyor. Dolayısıyla biz üniversite olarak şu anda bu çalışmayı başlattık. 2011'den bu tarafa bizden mezun olan ya da belki mezun olamamıştır ama önemli değil. Gelen tüm öğrencileri bu dijital sistemle önce bulup mevcutları da sistemin içine koyup bu öğrencilerimizi biz takip etmek istiyoruz.
Teması sürdüreceksiniz.
Her anlamda takip etmek istiyoruz. Eminim bu dünyada kardeşliği de ortaya çıkaracaktır. Yani dayanışmayı, sağduyulu insanların bir araya gelerek daha güzel bir dünyayı biz nasıl kurabiliriz? Dünyadaki bu insanoğluna verilen güzellikleri beraberce nasıl paylaşabiliriz? Eminim bunlara da yol açar diye ben düşünüyorum.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim katılımınız için. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugün yine çok kıymetli konuklarımız vardı. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ni konuk ettik. Rektörümüz Profesör Doktor Sayın İbrahim Aydınlı ve kıymetli öğrenci arkadaşlarımız İrana Femiç, Faustin Rutasiire'ydi efendim. Teşekkür ediyoruz hepsine. Haftaya yine Salı günü bizler burada olmayı ümit ediyoruz efendim. Tercihim Türkiye programında buluşmak üzere. Tercihiniz Türkiye olsun. Thank you. Tercihim Türkiye.